Ayrım 21, sayfa 141. Gelişimde cinsel ayrıcalıklar. Daha önceki bölümlerde üstün başarılı büyükler arasında yapılan araştırmaların tümünde ünlü kadınlara pek az rastlandığına değinilmişti. Bunların önemli bir oranının da kötü ünleri yüzünden ansiklopedilere girebildiği belirtilmişti. Testler yoluyla Terman'ın üstün yetenekli çocuklar üzerinde giriştiği araştırmalar ve onu izleyen araştırıcıların bulguları da bu açıdan cinsler arasında sınırlı farklılıklar ortaya koymuştur. Terman'ın ilk örnekleminde ZB'leri 140 ve daha yukarı olan çocuklar arasında kızların oranı erkeklerden oldukça düşük olmuştur. Terman ve Hollingworth bunun ön seçimlerde anne baba ve öğretmenlerin kızları bu açıdan değerlendirmeden kaçındıkları şeklinde yorumlamaktadır. Ayrıca okullardaki kız erkek oranı da bu yönden dikkate alınmamıştır. Terman araştırmalarının yapıldığı okullarda kız erkek oranı ortalama 100 kıza 104-105 erkekti. Le Hollingworth doğumda erkek kız oranındaki farklılık, okullardaki cinsler arasındaki oran farkları dikkate alındığı takdirde çok üstün zekalı kız erkek oranının 100 kıza 111 erkek olduğunu ileri sürmektedir. Terman son örnekleminde oranın erkekler lehine 55-45 olduğuna ve yukarı ZB düzeylerinde oranın erkekler lehine daha da değiştiğine değinmektedir. Bu oran 160 ZB'de 40 kıza 60 erkek, 180 ZB ve daha yukarısındaysa 30 kıza 70 erkektir. Buna karşılık Le Hollingworth, Terman örnekleminde ZB'leri 180 ve daha yukarı olan 3 bireyden ikisinin kız olduğuna işaret etmektedir. Kısacası, testlerde değerlendirilen yetenek düzeylerine göre kızlar ve erkekler arasında üstün zeka açısından sınırlı sayısal bir farklılık görülüyor. Le Hollingworth, normalin altında olan kümede de kızlar ve erkekler arasında sayısal farklılığın bazı araştırma sonuçlarında bir belirenden çok daha az olduğuna değiniyor. Ona göre bu araştırmalardan çoğu bu durumdaki çocuklara öz bakım ya da eğitim kurumlarında yapılmıştır. Bu tür kurumlara geriliği kızlardan çok dikkati çeken erkek çocuklar yetiştirilmektedir. Genel nüfus içinde ise sayısal farktan çok eşitliğin söz konusu olması beklenir demektedir. Böylece Hollingford, dağılımın ne olumlu ne de olumsuz kanadında iki cins arasında önemli bir sayısal farklılığın var olmadığı kanısındadır. Gelişim ruh bilimi ise gerek beden ve gerekse fizyolojik veya anlıksal gelişme alanlarında iki cins arasında önemli bazı ayrıcalıkların bulunduğunu göstermektedir. Buna göre kızlar erkeklerden ortalama olarak biraz daha önce yürümeye ve konuşmaya başlarlar. Erinlik çağına kadar kızlarda sözlü yetenek ve beceriler erkeklerdekinden daha ileridedir. Genellikle kızların ortalama olarak anlık gelişiminde erinliğe kadar erkeklerden 1 yıl kadar ileride olduğu kabul edilmektedir. Daha sonraki yıllarda, yaşlarda bu farklılık ortadan kalkmaktadır. Çünkü bütün gelişme alanlarında olduğu gibi anlıksal gelişmede de kızlar gelişimin doruğuna erkeklerden önceki bir yaşta erişmektedirler. Fakat erkeklerin gelişimi daha uzun süre devam ettiğinden aradaki fark kapanmaktadır. Başka bir ayrıcalık da testlerin ölçmeye uğraştığı temel yeteneklerin gelişiminde görülmektedir. Kızlarda sözlü yeteneklerle küçük kaslara dayanan ruhdevimsel yetenekler daha hızla gelişmektedir. Buna karşılık erkekler de küme olarak sayısal yetenekler, uzay ilişkileri ve büyük kaslara dayanan ruhdevimsel yeteneklerin gelişiminde ileri olmaktadır. Doğal yeteneklerin dağılımında ve gerekse gelişiminde iki cins arasında önemseyerek üzerinde durulmaya değer bir farklılık olmadığı kanısıyla davransak bile, hayatta sivrilip başarılı olmak açısından kesin bir farklılık olduğu kuşku götürmez. Kadınlar her nedense doğal yeteneklerini iş ve meslekler alanında kullanarak bundan erkekler gibi yararlanamamaktadırlar. Bu ayrıcalığın nedenleri üzerinde çeşitli görüşleri ileri sürülmüştür. Bunlara kısaca değinmek yararlı olur. 1. Ortalamada toplanma görüşü. Bazı araştırıcılar kadınlara ait zeka dağılımının olumlu ve olumsuz uçlara doğru erkeklerde olduğu kadar büyük bir değişkenlik göstermediğini, daha çok ortalama çevresinde toplandıklarına değinmektedir. Yukarıda belirtildiği gibi test uygulamaları bu görüşü yeterince desteklememektedir. Her iki cins arasında da yaklaşık olarak aynı oranda olağanın altında ve üstündeki kişilere rastlanmaktadır. 2. Fizyolojik ayrıcalık. Birçok kimselerde başlıca nedenin iki cins arasındaki fizyolojik ayrıcalıktan ileri geldiğini söylemektedir. Bunlara göre aybaşı adetleri kız ve kadınların her ay yaklaşık olarak bir hafta kadar olağan dışı fizyolojik koşullar içinde yaşadığına değinmektedirler. Bu süre içinde ruhsal çöküntü, sinirsel gerilim, aşırı coşkusal duyarlılık gibi anlıksal çalışmayı engelleyici durumların bulunduğu belirtilmektedir. Bundan başka evlilik, gebelik, çocuk bakımı zorunluluğu gibi durumlar da kadının yeteneklerinden iş ve meslek alanlarında yararlanmasını engellediğine değinilmektedir. Sonra erkeklerin en verimli olduğu söylenen 45 yaşları çevresinde kadınların adetten kesilme nedeniyle önemli ruhsal çöküntü ve bunalımlar geçirdiği üzerinde durulmaktadır. Bütün bu nedenler onların yeteneklerini gereğince kullanabilmelerini engeller denilmektedir. Halbuki gene L. Hollingworth bu özelliklerin yapım ve yaratma yeteneklerini engellemediğini belirtmektedir. Ona göre aybaşı adetlerinin etkilerinde önemli bireysel farklılıklar görülür. Bu farklılıkların önemli bir kısmı da kızların bu olaya gereği gibi hazırlanmamış olmalarından doğmaktadır. Adet süresinde kızların yeteneklerinin durumunda bir düşme olmadığını çeşitli deneyler göstermektedir. Adetten kesilmelerinin etkilerinin de aynı biçimde yorumlanacağı ileri sürülmektedir. Bazı kadınlarda bu olay önemsiz bir dönemeç olarak kolayca geçirilmekte, buna karşılık hayattaki bütün oryantasyonu dişi rolü oynamak çevresinde toplanan kadınlarda ise daha önemli etkiler yapmaktadır. Bu yüzden Hollingworth'a göre bu fizyolojik ayrıcalıklar soruyu açıklamaya yetecek nitelikte değildir. 3. Evrimsel ayrıcalıklar. Başka yazarlarda yüz binlerce yıllık evrimsel süre içinde iki cins arasında gerçekleşen ayrıcalıklara değinmektedir. Uygarlığın sürü ve mağara dönemlerinden beri kadının başta gelen rolü çocuk yapmak, bakıp korumak ve büyütmek, ocağı tüttürmek yönünde olmuştur. Avlanmak, tehlikelerle savaşmak ve onlardan korunmak rolü de erkeğin olmuştur. Bu nedenle kadın kapalı, korunan ve güvenliği sağlanan bir ortam içinde gelişmiştir. Buna karşılık erkek, savaşmak, yarışmak, beden etkinlikleri, tehlikelere karşı durmak gibi koşulların başat olduğu bir çevrede gelişmiştir. Bu yüzden gerek bedensel ve anlıksal nitelikleri, gerekse güdüsel ve kişilik özellikleri, yapma, başarma, yaratma, ürün ve eser ortaya koyma gereklerine yatkın bir yönde oluşmuştur. Bunun sonucu olarak kadın içgüdüsel açıdan bütün güç ve yeteneklerini kapalı aile ocağı çevresinde kullanmak eğilimindedir. Buna karşılık erkekse benliğini öncelikle ev dışındaki dünya içinde ortaya koyup kullanmaya yatkındır. Sınırlı ölçüde de olsa kültürel antropoloji alanındaki bazı incelemeler bu görüşü desteklememektedir. Anaerkil topluluklarda evrimsel olduğu söylenen bu ayrıcalıklar değişmektedir. Erkek kadın rolünü, kadınsa erkek rolünü oynamaktadır. M. Mead'in Güney Pasifik adalarında yaptığı incelemelerin sonucu bunun delillerinden birisidir. Fizyolojik ve psikolojik açılardan erkeklik ve dişilik nitelikleri denen özellikler üzerinde de bu konuyla ilişkisi açısından durmak yararlı olur. Gerek beden yapısı, gerekse hormonal özelliklerde iki cinsi birbirinden ayıran kesin sınırlar yoktur. Geniş omuz, iri kasların gelişimi, düz göğüs, dar kalça, yoğun beden kılları gibi erkeklere öz olduğu söylenen niteliklere kadınlar arasında da bir dereceye kadar rastlanmaktadır. Öte yandan kalça ve göğsü dolgun, kassız vücut, düzgün ve kılsız deri gibi tipik kadın vücudu özellikleri denen niteliklere de erkeklerde de rastlanıyor. Ayrıca başatlık, tabiilik gibi erkekçil ve dişicil ruhsal niteliklerde gerçekte sadece cinsiyet açısından dağılım göstermemektedir. Tipik erkekler kadar başat ya da tipik kadın kadar tabi ve heyecanlı erkeklere de rastlanmaktadır. Bu yüzden bu konularda erkeklerle kadınları kesin olarak birbirinden ayıran cinsiyet sınırlarının olmadığı da bir gerçektir. 4. Toplumsal değer yargılarında ayrıcalıklar. Bu konuyla uğraşanların bir kısmı da kadınların doğal yeteneklerini iş ve başarı alanlarında kullanmayışlarının en önemli nedenini toplumun onlar için sınırlandırdığı hayat rolü olarak görmektedir. Bu onların ilgi ve yeteneklerini öncelikle ev kadını olarak geliştirmeye zorlamaktadır. Kızlar doğduğu günden başlayarak sınırlı, kapalı aile çevresi içinde yaşayıp gelişmeye zorlanır. Giyimi, oyunları, jestleri, mimikleri ananın özelliklerini örnek alarak gelişir. Erkek çocuk gibi yarışmaya, dövüşmeye, geçmeye ve üstünlük sağlamaya teşvik olunmaz. Onları güç ve yeteneklerini öncelikle aile kurmak yönünde kullanmaya zorlayan kendi yakın çevreleri de değildir. Okulu, komşuları ve öteki toplumsal kurumları da içine alan geniş çevre de baskısını bu yönde kullanır. Üniversite öğrencileri üzerinde yapılan bazı araştırmalar, bu öğrenim kurumlarına kadar giden yetenekli kız öğrencilerin akademik alanlarda çoğunlukla erkek arkadaşları ile yarışmaya pek yanaşmadıklarını gösteriyor. Ayrıca bu deneklere uygulanan anket sonuçları erkeklere karşı zeki görünmenin kadınlık cazibesini azaltacağı inancının yaygın olduğunu da göstermektedir. Böylece kızların çoğunluğunun yüksek öğrenime bir kariyere girmek amacı ile değil, daha elverişli eş bulma ortamı içinde olmak için gittiklerini gösteren belirtilerin bulunduğuna da değinilmektedir. Kısacası bu görüş, toplumsal değer ölçüleri ve baskıların kadınları güç ve yetenekleri aile çevresinde kullanmaya zorladığını kabul etmektedir. Bu baskı ve sınırlandırmalar ortadan kalktıkça ve kadınlara geleneksel olarak kapalı tutulan ilgi ve çalışma alanları onlara açıldıkça iki cins arasındaki bu ayrıcalığın da ortadan kalkacağı ileri sürülmektedir.